Gönderiyor. Kitabın adı Kamu Kurumları Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık. Yazan Tugay Fırat, A. Şükrü Tarakçıoğlu. Bu kitap Milli Kütüphane Stüdyoları'nda seslendirilmiştir. 7. kaset B100'ü, sayfa 205. 30 Ekim 1918'de Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda demirli Agamemnon adlı İngiliz savaş gemisinde Osmanlı hükümeti adına Bahriye Nazırı Rauf Bey Orbay ile anlaşma itiraf. Devletleri adına İngiliz amirali Arthur Carp-Horpe tarafından imzalanan ve 25 maddeden oluşan Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre. Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak ve itiraf devletlerinin denetimine girecek. Ordu terhis edilecek. Orduya ait her şey silah, araç ve gereç itiraf devletlerine teslim edilecek. Donanma da teslim edilecek ve gemiler itiraf devletlerince belirlenen limanlarda demirleyecek. Limanlar, Toros tünelleri, demir yolları, telsiz istasyonları, telgraf kabloları itiraf devletlerine teslim edilecek. İtiraf devletleri güvenliklerine yönelik bir durum ortaya çıkarsa gerekli gördükleri yerleri işgal edebilecekler. Doğu Anadolu'daki 6 ilde Erzurum, Van, Harput, Elazığ, Diyarbakır, Sivas, Bitlis. Kargaşalık çıkarsa bu illerin herhangi bir bölümünü işgal edebileceklerdir. Bu özellikleriyle Mondros Ateşkes Antlaşması sanki bir kayıtsız şartsız teslim antlaşması gibidir. Bu koşullarla gerçekte Osmanlı İmparatorluğu yok oluyor, tarihe karışıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu unsuru olan Türklerin yurdu Anadolu'da paylaşılıp yabancı egemenliğine girme tehlikesine karşılaşmış oluyordu. B. Antlaşma İtiraf Devletlerinin işgalleri. İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya 1917 yılı ilkbaharına kadar oluşturdukları gizli antlaşmalarla Osmanlı İmparatorluğu topraklarını paylaşmayı kararlaştırmışlardı. 1918'de Rusya Brest-Litovsk Antlaşması'nı imzalayıp savaştan çekilince paylaşma planı değiştirildi. Boğazlar'da ortak yönetim ve Doğu Anadolu'da yeni devletler kurulması kararlaştırıldı. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın koşulları şimdi bu paylaşma taşanlarının yürürlüğe girmesi için uygun bir ortam oluşturuyordu. İngilizler hemen Çanakkale Boğazı'nı işgal ettiler. 13 Kasım 1918'de İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan bir donanma İstanbul Limanı'na geldi. İstanbul Boğazı da Karadeniz'e kadar işgal edildi. Bu sırada güney cephelerindeki İngiliz orduları Musul, Urfa, Şanlıurfa, Antep, Gaziantep, Maraş, Kahramanmaraş illerine girdiler. İngilizler ayrıca Kars, Batum, Eskişehir, Afyon, Samsun ve Merzifon'a küçük birlikler çıkardılar. Fransızlar Mersin ve Adana'yı işgal ettiler. İtalyanlar ise Antalya dolayları ile Konya bölgesini işgal ettiler. C. Azınlıkların çalışmaları. Anlaşma devletlerinin işgalleri Rum ve Ermeni azınlıkları da harekete geçirdi. Antlaşma devletleri kendi işgallerini nasıl Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayandırılıyorsa, Rum ve Ermeni azınlıkları da Türk yurdundan pay istemek için Wilson ilkelerini kendilerine dayanak aldılar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson 1918'de savaşa girerken Wilson bildirgesi beyannamesi adıyla bilinen bir bildiri yayınlamıştı. Bu bildiriyle bağlaşma, ittifak, devletlerince güvenceler vererek savaşın bir an önce bitirilmesi için bazı temel ilkeler belirleniyordu. Bu ilkelere göre savaş sonunda yenenler yenilenlerden toprak almayacaklar, yenilenlerden savaş tazminatı istemeyecekler, anlaşmazlıktan barış yoluyla çözümlemek için uluslararası bir örgüt oluşturulacak, devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmayacaktı. 1012 genelinin Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili maddesine göre Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk bölgelerine kesin egemenlik tanınmalıdır. Ancak Türk egemenliğinde yaşayan başka uluslara da kendi kendini yönetme hakkı verilmelidir. Boğazlar her devlete açık olmalıdır. Görüldüğü gibi Wilson ülkeleri Osmanlı İmparatorluğu'nun durumunu belirlemek için nüfus ölçüsünü ortaya atmıştır. İşte Rum ve Ermeni azınlıklar bu ölçüyü kendi çıkarlarına göre yorumlayarak çalışmalara giriştiler. Mondros Ateşkes Antlaşması sınırları içinde kalan hiçbir ilimizde Rumlar ya da Ermeniler çoğunluk oluşturmadıkları halde belli bölgeler için çoğunluktayız savlarıyla ortaya çıktılar. Rumlar İzmir ve çevresi, Trakya ve İstanbul ile Doğu Karadeniz bölgelerimizde buraların Yunan Krallığına katılması ya da yeni Rum devletleri kurulması için çalışmaya başladılar. Bu amaca yönelik örgütler kurdular. Bunlar içinde en etkilisi Mavri Mira Derneği'dir. Rum Kilisesi'nin desteğindeki bu derneğin amacı İstanbul, Bursa, Bandırma, Kırklareli, Tekirdağ yörelerinde Rum azınlığını örgütlemek, silahlandırmak, çeteler kurmak, Yunanistan yararına kamuoyu yaratmak ve Türk halkına karşı çete savaşını sürdürmektir. Yunan Kızıl Aç Örgütü, Göçmenler Komisyonu, Rum okullarının izcilik kolları, bazı yabancı okullar, Anadolu'daki Rum kiliseleri bu derneğin buyrukları ile çalışmaktadır. Yine Rum Patrikhanesi'ne bağlı ikinci bir örgüt Pontus Rum Derneği'dir. Bu dernek yeniden canlandırılan Etnike Eterya Derneği ile birlikte çalışmalarını Doğu Karadeniz illerinde yoğunlaştırıyordu. Ermeni Patriği Zaven Efendi de Rum dernekleriyle eşgüdüm içinde çalışarak bir Rum-Ermeni Birliği Komitesi oluşturmuştu. Ermeni örgütü Doğu Anadolu'da geniş bir bölgeni Maraş ve Çukurova'yı içerecek bir Ermeni devleti amaçlıyordu. Bunun için de özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa'dan açık destek görüyordu. D. Diğer zararlı örgütler. 1. Hürriyet ve İtilaf Fırkası. İkinci Meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki Fırkası'na karşı muhalefet partisi olarak örgütlenen bu parti, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında hükümetler üzerinde en çok etkili olan siyasal güçlerden biridir. İngiliz taraftarlığı izleyen ve ulusal direniş düşüncesine açıkça karşı çıkan bu örgüt, ulusal örgütlenmenin gelişmesini zorlaştırmıştır. 2. Sulh ve Selametli Osmaniye Fırkası. Bu örgüt, padişahın düşüncelerini tam olarak paylaşan damat Ferit hükümetini desteklemiş ve devletin kurtuluşunun padişah ve halifenin buyruklarına sıkı sıkıya uymakla mümkün olacağı görüşünü benimsemiştir. 3. İngiliz Muhipler Cemiyeti. İngiltere'nin Doğu siyasetini koşulsuz destekleyen ve İngiliz gizli servisince yönlendiren bir dernektir. Kurucuları arasında önde gelen Osmanlı devlet adamları vardı. Padişah Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit üyeleri arasındaydı. Dernek İstanbul'da pek çok şube açmış, Anadolu'da da padişah yanlısı güçlerin denetimindeki yerlerde örgütlenmiştir. Derneğin asıl amacı ulusal direniş girişimlerini yok etmektir. Yurt ölçüsünde çok zararlı etkileri olmuştur. 4. İslam Teali Cemiyeti. Bu derneğin kurucu ve yöneticileri medrese öğretmenleridir. Dernek dinsel ilkelere dayalı bir devlet yönetimini amaç edinmiş ve Hürriyet ve İtilaf Fırkasını desteklemiştir. Anadolu'daki ulusal direniş eylemlerine karşı padişahlık düzenini savunmuştur. Ancak Konya çevresinde bir ölçüde etkili olabilmiştir. 5. Kürt Teali Cemiyeti. Derneğin baş amacı Wilson ilkelerinden yararlanarak bir Kürdistan devleti kurmaktır. Dernek bunun için Amerikan yönetimiyle ilişki sağlamış ve o sırada Musul'un Süleymaniye yöresinde kurulmuş olan Kürt hükümetine işbirliğine girmiştir. Dernek Ulusal Kurtuluş Hareketi'ne karşı çıkmış ve İngilizlerle de yoğun ilişkiler kurmuştur. E. Ulusal Hakları Savunma Örgütleri, Milli Cemiyetler. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra itiraf devletlerinin başlattığı işgallere ve azınlık örgütlerinin çalışmalarına Osmanlı hükümetinin tepki göstermediğini gören ulusal güçler, ulusal hakları savunmak amacıyla Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, ortak adıyla anılan bölgesel direniş örgütlerini kurmaya başladılar. 1. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Derneğin genel merkezi İstanbul idi. Daha sonra Erzurum ve Elazığ'da birer şube açtı. Kuruluş amacı Doğu illerimizin Ermenilere verilmesini önlemekti. Bunun için de özellikle şu üç karar doğrultusunda çalışma amaçlanmıştır. Kesinlikle bölgeden göç etmemek. Bilim, ekonomi ve din alanlarında hemen örgütlenmek. Doğu illerimizin saldırıya uğrayacak herhangi bir köşesini hep birlikte savunmak. Dernek, Anadolu'nun doğu illerinde Türklerin Ermenilere sayıca üstün olduğu kadar tarih, kültür ve uygarlık eserleri bakımından da üstün olduğunu göstermek için yoğun bir propagandaya girişti. Bu amaçla Türk ve yabancı devlet adamlarına da raporlar ve muhtaralar gönderdi. 2. Trakya Paşeli Cemiyeti. Edirne'de kurulan bu dernek, Osmanlı Devleti'nin çökmesi olasılığına karşı Trakya'nın Yunanistan'a katılmasını önlemek amacını taşıyordu. Gerekirse Batı Trakya ile birleşerek ve silahlı direnişe geçerek bir Trakya Cumhuriyeti oluşturulması bile düşünülüyordu. 3. İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasından sonra İzmir'in Yunanlara verileceği söylentilerin çıkması üzerine İzmir aydınlarının 2 Aralık 1918'de kurduğu bu derneğin amacı İzmir'in Türklüğü hakkında dünya kamuoyunu aydınlatmak ve Paris Barış Konferansı'nın yanlış bir karar almasını önlemekti. İzmir'in işgalinden sonra Reddi İlhak Cemiyeti adıyla Yunan ordusuna karşı direnişleri örgütlemeye çalışmıştır. 4. Klinikyalılar Cemiyeti. Adana ve Çukurova'daki direniş örgütlenmek amacıyla İstanbul'da kurulmuş olan bu derneğin etkili bir çalışması olmamıştır. 5. Trabzon Muhafazayı Hukuku Milliye Cemiyeti. Bu dernek Doğu Karadeniz'de Pontus Devleti kurmayı amaçlayan Rumlara karşı bir tepki olarak kuruldu. Öte yandan bölgede ayrılıkçı amaçlar benimseyen bazı yerel kuruluşlara karşı da ulusal birlik doğrultusunda açılmıştır. 6. Milli Kongre Cemiyeti. Ateşkes'ten hemen sonra İstanbul'da kuruldu. Ateşkes koşullarına karşı çıkan bütün ulusal güçleri kendi yapısında birleştirmeyi amaçladı. Avrupa kamuoyunu ve diplomatik çevrelerini etkilemek için çeşitli dinlerde yayınlar yaptı. 7. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin Ortak Özellikleri. Başlangıçta müdafaa-i hukuk örgütlerinin şu üç özelliği belirgindir. Kendiliğinden oluşan örgütlerdir. Hükümetin ya da belli bir devlet kuruluşunun katkı ya da yönlendirmesi söz konusu değildir. Bölgesel nitelikte kuruluşlardır. Her örgüt için amaç kendi bölgesinin kurtuluşunu, Osmanlı Devleti'nden ayrılmamasını sağlayabilmektir. Duruma bütünsel, genel bir bakış açısı yoktur. Azınlıkların, Rum ve Ermenilerin istek ve çalışmalarına tepki olarak doğmuştur. Gerçekten bu dönemde çok yaygın ve egemen olan görüş, anlaşma, itiraf, devletlerine karşı çıkmama görüşüydü. Anlaşma devletleri bizi 1. Dünya Savaşı'nda yenmiş olan taraf olduğundan, ayrıca Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi, onlara gerekli gördükleri yerleri işgal etme yetkisi tanıdığından, Bu dönemde anlaşma devletlerinin giriştikleri işgaller herhangi bir karşı koyma ile karşılanmamıştır. Bu tepkisizliğin ikinci ve önemli bir nedeni de anlaşma devletleri işgallerinin geçici olduğunu söylenmesi ve genellikle öyle yorumlanmasıydı. Ancak Yunanlılar, Rumlar ve Ermeniler söz konusu olduğunda onlarla ilgili istekler hemen bir tepki doğurmaktadır. Anlaşma devletlerinden olan Fransa'ya karşı Güney Anadolu'da Maraş, Antep ve Urfa direnişlerinin en önemli nedeni de Fransızların bölgede Ermenileri destekleyip silahlandırması ve böylece Ermenistan devletini bu bölgeye kadar yayma amacı olmuştur. Yukarıda belirttiğimiz bilgilerle birlikte düşünüldüğünde Yunanlılar, Rumlar ve Ermenilere hemen tepki gösterilmesinin kaynağında şu iki nedenin var olduğu görülür. Yunanlılar, Rumlar ve Ermeniler 1. Dünya Savaşı'nda bizimle savaşıp bizi yenmiş olan güçler değildirler. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın tarafları ve imzacıları da değildirler. Bu nedenle savaş sonrasından onların Türklerin üzerine herhangi bir haklarının söz konusu olmaması gerekir. Buna karşın Yunanlılar, Rumlar ve Ermeniler kalıcı olma, temelli kalma, yerleşme savı ile gelmektedirler. Bu istek ve eylem İngiltere, Fransa ve İtalya'nın ekonomik çıkarlara yönelik siyaset ve davranışlarından tümüyle farklı görülmekte şiddetli bir tepki doğurmaktadır. Sonuç olarak denilebilir ki, kendiliğinden bir tepki olarak müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin kurulmuş olması, Türk ulusunun bağımsız yaşama güdüsünün bir ilk yansıması, başlangıcı olmuştur. Bu dernekler Mustafa Kemal Paşa tarafından birleştirildiğinde ulusal kurtuluş savaşımızı yürütecek temel toplumsal siyasal örgüt oluşmuş ve kurtuluş savaşımız bu örgütün desteğiyle yürütülüp kazanılmıştır. F. Padişah hükümetlerinin durumu ve tutumu. Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan Ahmet İzzet Paşa hükümeti, antlaşmanın uygulanma biçimine karşı çıkılması görüşünü padişaha kabul ettiremeyince istifa etti ve yerine Tevfik Paşa hükümeti kuruldu. 21 Aralık 1918'de Mebuslar Meclisi dağıtıldı. Böylece hükümeti ve padişahı denetleyecek bir güç kalmadı. Padişah ve hükümetine göre anlaşma devletlerine özellikle de İngiltere'ye hoş görünmek, onları kızdırmamak gerekiyordu. Çünkü onlara karşı direnmek olanaksız görülüyordu. Onların istekleri yerine getirilecek olursa belki barış koşulları biraz daha elverişli olabilirdi. Bu nedenle padişah Vahdettin'e göre yurdun parçalanmasına ses çıkartmamak, göz yummak gerekiyordu. Bu görüşü Tevfik Paşa bile içine sindiremediği için o da bir süre sonra görevden alındı ve 4 Mart 1919'da damat Ferit Paşa hükümeti kuruldu. Yeni sadrazam tam padişah gibi düşünüyor. İngiltere'nin koruyuculuğu sağlamaktan başka çıkarıyor olmadığını açıkça söylüyordu. İşte özellikle damat Ferit hükümetinin bu tutumu Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya genelgesindeki hükümet görevinin gereklerini yerine getiremiyor. Bu da ulusumuzu yok olarak gösteriyor. Yargısının gerekçesini oluşturacaktır. G. İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919. 1. İşgalin gerçeklenmesi. Anlaşma devletlerinin temsilcilerinden oluşan Paris Barış Konferansı 1919 yılı başlarında toplanarak Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşılması sorununu görüşmeye başladılar. Wilson ilkelerine de aykırı davranmamak savıyla Yunanlıları, Arapları ve Ermenileri de konferansa çağırarak çoğunluk oluşturdukları bölgeler üzerindeki haklarını kanıtlamadan istediler. Bu fırsatı iyi değerlendiren Yunan Başbakanı Venizelos, İzmir ve çevresinde Rum nüfusun çoğunlukta olduğu savını ileri sürdü. Oysa savaş yıllarında yapılan gizli anlaşmalara göre İzmir ve tüm Ege bölgesi İtalya'nın payına düşmüştü. Bu nedenle Venizelos'un bu isteğine İtalya karşı çıktı. Ancak İngiltere'nin kararını değiştiremeyince konferanstan çekildi. İngilizler Batı Anadolu'nun İtalya gibi güçlü bir devletin eline geçmesini istemiyorlardı. Bölgenin Yunanistan'a verilmesini kendi çıkarlarına uygun buluyorlardı. Sonunda İzmir çevresindeki Hristiyanların hayatlarının tehlikede olduğu propagandasıyla ABD ve Fransa İngiltere'nin önerisini benimsedi ve 10 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunan ordusunca işgal edilmesi kararlaştırıldı. Oysa bu kararın dayandırıldığı gerekçelerin ikisi de doğru değildi. Savaştan önce yapılmış nüfus sayımlarının sonuçları İzmir ilinde Rumların çoğunlukta olmadıklarını açıkça gösteriyordu. İşgal günleri öncesinde Hristiyanların hayatlarının tehlikede olduğu savı da kesinlikle geçersizdi. Bu savın geçersizliğini işgal sonrası olaylarını soruşturmak üzere anlaşma devletlerince oluşturulan Amiral Bristol Kurulu'nun 7 Ekim 1919 tarihli raporu da açıkça belirtmiştir. 2. Kuvayi Milliye Cepheleri. Yukarıda sıraladığımız farklılıklar sonucunda İzmir'in işgali Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın silahlı çatışma dönemini başlattı. İzmir'in işgalini izleyen bir aylık sürede Yunan işgaline karşı ilk Kuvayi Milliye Cepheleri kuruldu. Kuvayi Milliye, Milli Kuvvetler deyimi, genel anlamda işgallere karşı direnme yanlısı olan bütün ulusal güçleri gösterirken, özel anlamıyla da işgal ordularına karşı oluşturulan sivil asker karışımı silahlı birlikler için kullanılmıştır. Kuzeyden güneye doğru sıralanırsa. Ayvalık Cephesi, Bergama-Soma Cephesi, Akhisar Cephesi, Salihli Cephesi, Aydın-Nazilli Cephesi, Yunan işgaline karşı oluşan ilk cephelerdir. Kuvayi Milliye Cepheleri birlikleri Yunan işgalini geciktirip zorlaştırarak ulusal direnişin örgütlenmesi ve düzenli ordunun kurulması için zaman kazandırmıştır. Yunanlılar hemen işgal hazırlığına giriştiler. Damat Ferit hükümeti ise bir süre önce 17. Kolordu Komutanı ve İzmir Vali Vekili Nurettin Paşa'yı geri çekerek iktidardaki Hürriyet ve İtilaf Fırkası üyesi Kambur İzzet Bey'i valiliğe, Ali Nadir Paşa'yı da Kolordu Komutanlığı'na atamış, böylece işgale karşı bir direniş hazırlığını bilerek önlemişti. Atananların ikisi de kişiliksiz, ulusal onurdan yoksun kişilerdi. Yurdu savunma görevlerin değil ama padişah ve damat Ferit'in kendilerinden bekledikleri İzmir'i Yunanlara teslim etmek görevini yerine getirdiler. Vali Kambur İzzet Bey 14 Mayıs akşamı işgal söylentisi dolaşmaya başlayınca işgal olacağı haberini resmen yalanladı. Kolordu komutanı Ali Nadir Paşa daha da kötüsünü yaptı. 14-15 Mayıs gecesi kolordunun bütün subaylarını evlerinden getirerek kışlada topladı. Böylece Yunan işgal birliği 15 Mayıs sabahı İzmir'e girdiğinde bütün subayları kışlada esir edilmeye hazır buldu. Yine de Yunan işgali tepkisiz karşılanmadı. Tepkiyi başlatma onuru gazeteci Hasan Tahsin'in oldu. Hasan Tahsin, kordona çıkan Yunan Efsun alayının bayraktarını ateşle karşıladı ve düşürdü, ancak kendisi de şehit edildi. İzmir'in işgali ateşkes sonrası olaylarının gelişiminde çok önemli bir dönüm noktası oldu. Çünkü bu olay çok önemli özelliklerle önceki işgal olaylarından ayrılıyordu. Önceki işgali gerçekleştiren gücün, devletin kimliği önemliydi. Önceki işgal olaylarında işgalciler İngiltere, Fransa ve İtalya'ydı. Bu devletler 1. Dünya Savaşı'nı kazanmış ve Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalamış olan güçler idi. Oysa İzmir'i geçen yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılıp bağımsızlaşmış olan Yunanistan işgal etmişti. Bu devlet bizi savaşta yenmiş değildi ve ateşkes antlaşmasının imzacısı da değildi. Bu nedenle girişilen işgal açıkça kaba bir haksızlıktı. Hiçbir gerekçeyle savunulamazdı. İkinci olarak, İtilaf devletlerinin işgallerinin geçici gibi görünmesine karşılık Yunanistan İzmir'e kalıcı bir amaçla, İzmir'i Yunanistan'a katma amacıyla geldiğini söylüyordu. Bu da tehlikenin kalıcı ve yaşamsal olduğu açıkça gösteriyordu. Ayrıca önceki işgal olaylarının tersine İzmir'e işgali gerekçesiz ve acımasız bir halk kırımı ile birlikte gerçekleştirildi. Bölgeye sözde güvenliği sağlamak savıyla gelen Yunan ordusu silahsız savunmasız halkı Kırım'dan geçirdi. Bu özellikleriyle İzmir'in işgali tehlikenin gerçekliği ve sonucun acımasızlığı konusunda Türk ulusuna uyarıcı bir etki yaptı. Aynı zamanda bir direnişi başlatmak amacıyla Anadolu'ya geçmeye hazırlanan Mustafa Kemal Paşa için de damat Ferit hükümetinin tutumunun ülkeyi ve ulusu hangi sona götüreceğini halka anlatabilmenin yadsınmaz gerekçesini oluşturdu. 3. Yöresel Kongreler. İzmir'in işgalini izleyen aylarda Batı Anadolu ve Trakya'da çok sayıda yöresel kongre toplanmıştır. Padişah hükümetinin işgallere kayıtsız kalması ve yurt bütünlüğünü savunmaması hükümete karşı güvensizliği yaygınlaştırmıştır. Bu durumda kendi başının çaresine bakmak zorunda kalan yerel ulusal güçler topladıkları kongrelerde kendi yörelerinin kurtuluşu için çareler aramaya başlamışlardır. İzmir'in yakın çevresindeki yerlerde toplanan kongreler ayrıca Yunan işgalini sınırlandırmak ve Kuvayi Milliye cephelerinin gereksinimlerini karşılamak amaçlarında gütmüşlerdir. Nazilli'den Edirne'ye kadar çok sayıdaki merkezde toplanan bu yöresel kongrelerin daha etkili olanları 27 Haziran 1919'dan 10 Mart 1920'ye kadar 5 kez toplanan Balıkesir Kongreleri, 6 Ağustos 1919'dan 6 Ekim 1919'a kadar 3 kez toplanan Nazilli Kongreleri, 16-25 Ağustos'ta toplanan Alaşehir Kongresi ve 16 Ekim 1919'dan 9 Mayıs 1920'ye kadar 3 kez toplanan Edirne Kongreleridir. 4. Amiral Bristol Raporu. İzmir'in işgali sonrasındaki yoğun öldürme olayları Avrupa kamuoyuna da yansıyınca İtilaf devletleri güç durumda kaldılar. Çünkü bu öldürme olayları kendi işgal gerekçelerini çürütüyordu. Sözde bölgede can güvenliğini sağlamak için yapılan işgalin tam tersine can güvenliğini sağlamak için yapılan işgalin tam tersine can güvenliğini ortadan kaldırdığı ortaya çıkmıştı. Bu nedenle İtilaf devletleri görünüşünü kurtarmak amacıyla İzmir ve çevresinde Yunan işgalinden sonraki öldürme olaylarını soruşturmak üzere bir kurul oluşturdular. Amerikan temsilcisi Amiral Bristol başkanlığındaki kurul İngiliz, Fransız ve İtalyan subaylardan oluşuyordu. Kurul yaptığı soruşturma sonucunda Amiral Bristol raporu olarak bilinen bir rapor hazırladı ve Ekim 1919'da çalışmaları devam etmekte olan Paris Barış Konferansı'na verdi. Raporun önemli hükümleri şöyleydi. İşgalden önce İzmir çevresinde Hristiyanların hayatının tehlikede olduğu savı doğru değildir. İşgal sonrasındaki öldürme olaylarından Yunan kuvvetleri sorumludur. Bölgede işgalden sonra iyice bozulmuş olan can güvenliğinin sağlanması için Yunanistan'ın bölgeyi boşaltması ve güvenliğin İtilaf devletlerinden biri tarafından sağlanması gereklidir. Bölgede nüfus çoğunluğu Rumlarda olmadığından bölgenin Yunanistan'a bağlanması doğru olmayacaktır. Rapordaki bu hükümler İngiltere'nin politikasına uygun olmadığından rapor işleme konmadı. İtalya'nın ısrarları da sonucu değiştirmedi. 5. İzmir'in işgalinin sonuçları. 1. İzmir'in işgali tehlikelerinin gerçekliği konusunda Türk halkını uyararak yaygın bir silahlı direnişin başlamasına yol açtı. 2. İşgali sınırlandırmak amacıyla ilk Kuvayi Milliye Cepheleri kuruldu ve Batı Anadolu'da yöresel kongreler toplandı. 3. Padişah ve hükümetinin yurdun bütünlüğünü koruyamayacağı anlaşıldı. 25 Mayıs 1919'da İstanbul'da toplanan Saltanat Şurası'nda da izlenecek en doğru yolun İngiliz himayesine sığınmak olduğu konusunda görüş birliğine varıldı. Bu kararda padişah ve hükümetlerinin yurt bütünlüğünü savunmak amacında olmadıklarını kanıtladı. 4. İşgal, İtilaf devletleri arasındaki ilk önemli görüş ayrılığını oluşturdu. İşgal görevinin Yunanistan'a verilmesini önleyemeyen İtalya, İngiltere'nin bölge politikasına karşı cephe almaya başladı. Bu da Türk ulusal direnişini bir ölçüde kolaylaştırıcı bir etken oldu. H. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmesi. Mundros Ateşkes Antlaşması imzalandığında Mustafa Kemal Paşa 7. Ordu Komutanı olarak Halep kuzeyindeki İngilizlere karşı oldukça sağlam bir savunma çizgisi oluşturmuştu. Bir gün sonra anlaşma gereğince ülkeden ayrılması gereken Liman ve Von Sanders'in yerine Yıldırım Orduları Komutanlığı'na atandı. Hemen çalışmaya girişerek bölgedeki orduları Anadolu'nun savunulması bakımından uygun konumlara getirmeye girişti. Bu arada İngiliz komutanlığının İskenderun'un boşaltılması isteğini geri çevirdi ve bu isteğin anlaşmaya aykırı olduğunu, gelenlere ateşle karşılık vereceğini bildirdi. Bunun üzerine İngilizlerin şikayetiyle Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı kaldırıldı ve Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a çağrıldı. Onun Haydarpaşa Garı'nda trenden indiği gün olan 13 Kasım 1918 günü Anlaşma Devletleri Donanması da İstanbul Limanı'na girmekteydi. Mustafa Kemal Paşa'nın bu durum karşısındaki tepkisi ve yargısı kısa ve nettir. Geldikleri gibi giderler. İstanbul'a geldiği ilk aylarda Mustafa Kemal Paşa, hükümeti ve padişaha uyararak Ateşkes Antlaşması'nın yanlış uygulanmasını önlemeye ve genel olarak anlaşma devletlerinin isteklerine karşı direnilmesini sağlamaya çalıştı. Fakat bunda başarılı olamayacağını anlayınca yakın arkadaşlarıyla görüşüp tartışarak yapılacak en doğru işin Anadolu'ya geçmek olduğuna karar verdi. Bu sırada İngilizlerin Samsun dolaylarındaki olaylarla ilgili şikayetleri ve Hristiyan halkın güvenliğinin sağlanması konusundaki istek ve baskıları uygun bir fırsat doğurdu. Hükümet bu sorunun çözümlenmesi için Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliği göreviyle Samsun'a gönderilmesine karar verdi. Bu görevin Mustafa Kemal Paşa'ya verilmesi çok değişik ve karmaşık etkenlerin bir sonucudur. Mustafa Kemal Paşa dönemin en ünlü ve Birinci Dünya Savaşı'nın hiç yenilmemiş tek komutanıdır. Padişah Vahdettin ile çok önceden kurduğu ilişkiler sonucu kendisine güvenilmektedir. Ülkeyi savaşa sokan İttihat ve Terakki yöneticilerine ve Enver Paşa'nın siyaset ve davranışlarına karşı olduğu bilinmektedir. Osmanlı ordularını Alman generallerinin yönetmesine de karşı çıkmış bir komutan olarak Ateşkes Antlaşması sonrası siyasal güçlerinin ve anlaşma devletlerinin de Mustafa Kemal Paşa hakkındaki yargıları genellikle olumludur. Bütün bunların sonucunda padişah ve damat Ferit hükümeti Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderirken bir kuşku duymamışlar, İngilizler de engellemeyi düşünmemişlerdir. Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliğine atanması 30 Nisan 1919'da Padişah Vahdettin'in onayından geçmiş, 6 Mayıs'ta görev, yetki ve görev alanı ile ilgili yönerge kendisine verilmişti. Görevi sadece askerlik alanını değil, yönetim alanını da içermektedir. Görev alanındaki Trabzon, Erzurum, Sivas, Van, Erzincan, Samsun illeriyle Bunlara komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara, Kastamonu illerinin sivil ve asker tüm yöneticileri müfettişliğin emir ve başvurularını yerine getirmekle yükümlü tutuldular. Hükümetin kendisinden beklediği esas görev, ateşkes gereğince Osmanlı ordularının dağıtılmasını, terhis edilmesini sağlamak ve görev bölgesinde güvenliği bozucu olayları önlemekti. Mustafa Kemal Paşa 18 kişilik müfettişlik görevlerini de kendisi seçerek hazırladı ve 16 Mayıs'ta Bandırma vapuruyla İstanbul'dan hareket etti. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. O sıradaki duygu ve görüşlerini nutukta şöyle anlatır. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüş Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk. Genel savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, koşulları ağır bir ateşkes imzalanmış, büyük savaşın uzun yıllar boyunca ulus yorgun ve yoksul bir durumda. Ulusu ve yurdu genel savaşa sürükleyenler kendi başlarının kaygısına düşerek yurttan kaçmışlar. Padişah ve halife olan Vahdettin soysuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini düşlediği alçakça önlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa başkanlığındaki hükümet güçsüz, onursuz, korkak, yalnız padişahın isteklerine uymuş ve onunla birlikte ayakta tutulabilecek herhangi bir duruma boyun eğmiş. Ordunun elinden silahları ve cephaneleri alınmış ve alınmakta. Anlaşık devletler ateşkes anlaşması hükümlerine uymaya gerek görmüyorlar. Birer uydurma nedenle anlaşık devletler donanmaları ve askerleri İstanbul'da, Adana'da iline Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep'e İngilizler girmişler. Antalya ve Konya'da İtalyan birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her yanda yabancı devletlerin subay ve görevleri ve özel adamları çalışmakta. Daha sonra sözümüze başlangıç olarak aldığımız tarihten 4 gün önce 15 Mayıs 1919'da anlaşık devletlerin uygun bulmasıyla Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyordu. Bundan başka yurdun dört bir bucağında Hristiyan azınlıklar, gizli açık özel istek ve amaçlarının elde edilmesi, devletin bir an önce çökmesi için çalışıp duruyorlar. Baylar, bu durum karşısında tek bir karar vardı. O da ulus egemenliğine dayanan tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. Bu kararın dayandığı en sağlam düşünce ve mantık şuydu. Temel ilke Türk ulusunun onurlu ve saygın bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönenmiş olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar toplumlar karşısında uşak durumuna düşmekten öteye gidemez. Oysa Türk'ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve kolaylığını istemek insanlık niteliklerinden yoksundu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların isteyerek başlarına yabancı bir buyurman getirmeleri hiç düşünülmez. Öyleyse ya bağımsızlık ya ölüm. İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin paralosu bu olacaktır. 2. Amasya Genelgesi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi iktidarının kuruluşuna. Bu bölümde Mustafa Kemal Paşa'nın ordu müfettişi olarak Anadolu'ya geçişinden sonra Amasya Genelgesi'ne kendi görüşünü ortaya koyması, Erzurum ve Sivas kongrelerine kendi görüşlerini Türk halkına benimsetmeye çalışmasını anlatacağız. Sivas Kongresi sonrasında damat Ferit hükümetinin düşürülmesiyle olayların gelişmesi hızlanacak, önce Mebuslar Meclisi'nin toplanması, Misak-ı Milli ilan etmesiyle Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasını sağlayacak koşullar oluşacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasıyla ulusal egemenlik temeline dayalı yeni Türk Devleti'nin kuruluşu başlayacak. Bu kuruluş, ayaklanmaların bastırılması, düzenli ordunun kurulması ve 1921 Anayasası'nın kabul edilmesiyle daha da güçlenecektir. A. Amasya Genelgesi Tamimi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa, çalışmalarını iki temel alanda başlattı. Öncelikle yalnızca kendi bölgesindeki değil, bütün yurttaki askeri birliklerle ilişki kurarak birliklerin dağıtılmasını ve silahların anlaşma devletlerine teslim edilmesini önlemeye çalıştı. Bunu yaparken anlaşma devletlerinin gerçek niyetlerini, padişah hükümetinin tutumunu ve bunun doğurabileceği sonuçları belirterek güvendiği komutanları bir direniş düşüncesine hazırlamaya çalıştı. İkinci olarak da müdafaa-i hukuk örgütleri ile ilişki kurarak bu örgütlerdeki bölgesel kurtuluş görüşünü ulusal bir niteliğe ve birliğe yükseltmeye çalıştı. Bu ilişkilerinde İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi olayını bir direnişe geçirmesinin temel gerekçesi olarak belirledi ve düzenlenecek toplantılarla bu işgalin kınanmasını duyurdu. Hamza'dan Amasya'ya gelen Mustafa Kemal Paşa, burada bulunan Rauf Bey Orbay, Refet Bey Beli ve Ali Fuat Paşa Cebesoy ile doğrudan Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir Paşa ile de telgrafla görüşerek 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi'ni yayımladı. Nutuk'ta bu genelge Mustafa Kemal Paşa tarafından şöyle özetlenmiştir. 1. Yurdun bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir. 2. İstanbul'daki hükümet üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum ulusumuzu yok olmuş gösteriyor. 3. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun kendi kararı ve direnişi kurtaracaktır. 4. Ulusun durumunu ve davranışını göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş ulusal bir kurulun varlığı çok gereklidir. 5. Anadolu'nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas'ta ulusal bir kongrenin tez elden toplanması kararlaştırılmıştır. 6. Bunun için bütün illere her sancağından halkın güvenini kazanmış 3 delegenin olabildiğince çabuk yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir. 7. Herhangi bir kötü durumla karşılaşılabileceği düşünerek bu iş ulusal bir sır gibi tutulmalı ve delegeler gereken yerlere kimliklerini gizleyerek gelmelidirler. 8. Doğu İlleri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kurultay toplanacaktır. O güne değin öteki il delegeleri de Sivas'a ulaşabilirse Erzurum Kongresi'nin üyeleri de Sivas'ta yapılacak genel toplantıya katılmak üzere yola çıkarlar. Amasya Genelgesi, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın gerekçesini ve yönetimini belirleyen bir belgedir. Bu genelge ile artık padişah hükümetinden bir yarar umulmaması gerektiği, kurtuluş için ulusun doğrudan harekete gerektiği gerekçesiyle açıklanıyor ve ulusun kurtuluş yolunu belirlemek amacıyla Sivas'ta bir ulusal kongre toplanması öneriliyordu. Bu niteliğine Amasya Genelgesi, Türk tarihinde ulusal egemenlik kavramını ilk kez ortaya atan, böylece Cumhuriyet yönetiminin temel ilkesini belirlemiş olan çok önemli bir belgedir. Daha önceki çalışmalarına Amasya Genelgesi de eklenince, damat Ferit hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın gerçek niyetini açıkça anladı ve böylece onunla padişah hükümeti arasında bir iktidar mücadelesi başladı. Erzurum ve Sivas kongreleri, Amasya görüşmeleri, Osmanlı Mephusar Meclisi ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu mücadelenin konuları ve alanları oldu. Sonunda iç ayaklanmaların bastırılmasıyla Türk ulusunun kendisi için benimsediği temsil organın Türkiye Büyük Millet Meclisi iktidarının da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti olduğu kesinlik kazandı. Mustafa Kemal Paşa, Amasya genelgesiyle dış dünyayı, Anadolu'yu paylaşmak isteyen anlaşma devletlerine de seslenmiş olmaktadır. Bu seslenişle padişah ve onun hükümetinin artık Türk ulusunu temsil etmediği, edemeyeceği ilk kez ortaya atılmış olmaktadır. 7. kasetin B yüzü burada bitti. Devamı 8. kaset A yüzünde. Sayfa 218.